Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi günlüğü programıyla karşınızdayız. Ramazan'ın ilk günlerinde programımızı yapmadık. Bu bizim Ramazan'daki ilk programımız. Bu vesileyle Ramazan'ınızı, şerifinizi tebrik ediyoruz. Rabbim yaşamış olduğunuz bütün sıkıntıların ferahlığa ulaşacağı, dertlerin derman bulacağı ve sağlıkla alakalı problemlerin çözüleceği bir Ramazan olur inşallah. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Dualarınıza amin diyorum ben de.
Evet. Yoğun gündemimiz var. Geçen hafta program yapmayınca ne kadar geriye doğru gidebiliriz diye bakıyorum ama gündemimiz yine koronavirüsü ve bununla alakalı gelişmeler. Özellikle dün önceki gün Amerika'da aşının bulunmasıyla alakalı belli fazların geçildiği haberleri gelince otomatik olarak bir piyasalar bir ferahladı, bir rahatladı Amerikan tarafı. Dolayısıyla Amerika'dan gelen bu pozitif hava, ama sayılarda böyle bir şey demiyor. Amerika'daki ölümler hala dünyadaki en yüksek ölümler olarak devam ediyor. Çok şükür Türkiye'de şu an ölüm sayısı 100'ün altına düştü günlük gelen verilerde. İnşallah daha da aşağılara gelecektir.
İnşallah.
Bu koronavirüs konusunun belirleyiciliği devam ediyor. Bu konuda isterseniz biraz yani neler oluyor konusunu konuşalım. Sonra Türkiye'ye döner. Özellikle Türkiye'de işte enflasyonla alakalı rapor yayınladı Merkez Bankası ve diğer başlıkların üzerine geçebiliriz. Buyurunuz.
Şimdi yine bahsettiğiniz gibi aşı ve ilaca dayalı bir şey var ama dünyanın diğer ülkelerinde, Almanya'da, Avrupa'da, hakeza Amerika'da da aşıyla ilgili kesin bir tarih belirlenemediği için bu virüs sürecinde bununla birlikte nasıl yaşanır, ekonomi mevcut durumlar içerisinde nasıl ayağa kaldırılır? Bunu bir aşama olarak öne aldılar. Bununla ilgili de şey yapıyorlar. Çalışma yapıyorlar. Planlar yapıyorlar Ünsal Bey. Belki onu da bahsetmemizde yarar var. Biz nispeten hafta sonları çıkış yasağı uyguluyoruz. Ancak ekonomi yine de sürüyor. Yani belli mağazalar, AVM'ler, İşte berberler,
AVM'ler yok. AVM'ler yine normal şeyler. Perakende sektörüne yönelik çalışan firmalar diyorsunuz herhalde.
Yani onlar AVM'ler kapalı aslında. Ama diğer taraflarda işini yürütebilen firmalar var. Ama müşteri tarafında, talep tarafında tabii çok ciddi bir daralma söz konusu. Yani tamamen kapanmadık, onu vurgulamaya çalıştım. Almanya'da zaten tamamen kapanmadan İşte belli sayıda insanların belli mesafeyle çıkmasını, dışarı çıkmasını sağlayarak yürütmeye çalışıyor. Tabii diğer ülkelerde sürekli evde kalmak mümkün değil. Ekonominin dönmesi lazım. İnsanların ihtiyaçları devam ediyor. Onların bir yolla karşılanması lazım. Mevcut koşullarda nasıl olabilir? İşte maskesinden tutun, işte el septiğine kadar her şey yeniden dizayn edilip tanımlanmaya çalışılıyor. Tabii bu da bir takım riskleri içeriyor ama bebek adımlarıyla ilerleniyor diyebiliriz.
Evet, şimdi burada özellikle dünyada şu bir realite, artık bunun önemini kavrama noktasında insanlığın hiçbir tereddütü yok. Herkes ne kadar önemli bir başlık olduğunu ve bundan sonraki süreçte hem insanların yaşam tarzlarına hem de iş kurgulamakla alakalı yeni bir dönemdeyiz. Buna da bu yeni dönemde hangi sektörler ön plana çıkar, ne olur konusunu birazdan Türkiye'yi içine alacak şekilde konuşmaya başladığımızda geliriz. Dünyanın şu anki genel tavrı, özellikle son günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin'e yönelik tekrar bir atağa başlatması, yani bu süreç tamamlandığında biz sanki kaldığımız yerden devam edecekmişiz gibi bir izlenim var ve hatta bu sefer de can yandığı için bunun bir anlamda bedel ödetme noktasına kayabilme ihtimali var. Ne diyorsunuz bu konuda?
Bedel ödetebilir. Tabii şimdi geriye dönüp bakınca virüs her yere yayıldı. Hatta haberler doğruysa işte Amazon'daki bir takım kabilelere kadar ulaştığı söyleniyor. Şimdi Çin'e bakınca Wuhan bölgesinde oldu. Diğer bölgelerle ilgili Çin'den bir haber gelmedi. Şu anda da en son hastayı da törenle taburcu ettiler. Şimdi 1 milyar 300 milyon nüfuslu bir yerde bunun belli bir bölgede tutulabilmiş olması ve oradan tüm dünyaya yayılıp tüm dünyayı kazıp kavuran büyük bir kriz haline dönüşmesini sorgulamak da gayet doğal yani. Neticede ilk aşamada sürekli komplo teorileri ortaya konuyordu. Şimdi onların bir sonucu veya bir sonuçları olacaktır. Tabii buradan zarar gören en büyük ülkelerden biri Amerika olduğu için normalde haftalık işsizlik başvurusu 200 binken 10 milyona ulaşmış. Bu akla ziyan bir sayı. Hele hele tarihsel olarak kriz, bu virüs krizi öncesi Amerika'nın son 40-50 yıldır ulaşamadığı bir istihdam seviyesini yakalamıştı. Tabi bundan güçlü gizli servisleri olan devletler araştırıyorlardır ama bu kanıtlanırsa nereye gider, o da akla ziyan bir şey. Bedel mi ödetirler Allah korusun, başka şeyler mi olur bilemiyorum yani. Onu belki siyasilerin yorumlayacağı konulardır.
Evet, şimdi burada tabii dünya ile alakalı, dünya ekonomisinin kat edeceği mesafe, göstereceği performansla alakalı her gün neredeyse yeni raporlar yayınlanıyor. Yeni beklenti anketleri ya da bununla alakalı çalışmalar yayınlanıyor. Şu bir realite, yani özellikle şu an Mayıs ayına geldik. Mayıs ayına geldiğimiz, geçtiğimiz bu dönemde son iki ayda ekonomilerdeki büyümelerin çok ciddi anlamda daraldığı, bunu biz kendi tarafımızda da fevkalade görüyoruz, fazlasıyla görüyoruz. Dünyada da özellikle bu eksileri artıya çevirme noktasında yoğun hummalı bir çalışma dönemine girilecek. Çünkü bunun eğer öne alınamazsa, tedbirler alınamazsa, geçen programlarda da konuştuğumuz üzere geçmiş 10 yıllık kazanımların birçoğunun kaybı anlamına geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günler bu tip geri dönüşleri sağlayacak adımlarla gidecek. Şimdi bizim tarafa gelelim. Yani ülkemizdeki gelişmelere şöyle bir baktığımızda şu an tabii büyük ölçüde biz de yavaşladık. Yani birçok sektörde şu an üretim, yani hassas olan sektörlerin dışında özellikle hizmet sektörü ve tüketime yönelik olan sektörlerde şu an bütün faaliyetler neredeyse durmuş vaziyette. Sadece işte zorunlu ihtiyaçların karşılandığı ve AVM dışında olan perakende sektörü açık. Bir de dijital ortamdaki bütün faaliyetler devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde. Şimdi bizim özellikle kurun uzun zamandan sonra, yani 2018'in Ağustos 1 Ağustos'undan bu yana en net artışını kat etti ve psikolojik sınır olan 7'nin üzerine çıktı. Şimdi bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Öbür taraftan da Türkiye'nin özellikle ihtiyaç duyduğu dövizi swap yöntemiyle karşılayabilmesi noktasında da görüşmelerin bütün hızıyla devam ettiği, işte bir taraftan Amerika daha önceden FED'le bu görüşme olumsuz sonuçlandı söylenmişti. Avrupa Merkez Bankası'yla görüşmeler bir taraftan devam ediyor. Öbür taraftan İngiltere, hatta Japon Merkez Bankası'yla devam ediyor. Çin'le yapılıyor mu, bununla alakalı herhangi bir haber görmedik ama yani bu konuyla alakalı araştırmalar var. Ne diyorsunuz? Dövizin 7'nin üzerine çıkması, dolar, Türk lirası paritesinin 7'nin üzerine çıkması ne anlama geliyor bizim açımızdan?
Tabii bizim ekonomimiz İthalata dayalı, yani üretim yapabilme kabiliyetimizi devam ettirmek için mecburuz. Zaten enerji de önemli bir kalem. Enerjide ciddi bir geri gelme var. Petrol ve petrol endeksli fiyatı nedeniyle doğalgaz maliyetlerinde. Tabii ama buna rağmen bizim döviz, yani ithalat ihtiyacımız devam ediyor. Tabii bu devam ederken bunu sağlayacak bir kaynak bulmamız gerekiyor. Neticede dünya ticareti dolar üzerinden hakim para olarak onun üzerinden geçiyor. Bir yerlerle anlaşma yapabilmemiz gerekiyor. Bunun görüşmelerinin falan da yapıldığını siz de ortaya koydunuz. Onun ötesinde de bir kere IMF'in olmayacağı altı çizildi. Ama Türkiye'nin de bir takım alternatifleri var. Görünüyor ki hükümet ona odaklanıyor. Yani bir taraftan da Türkiye'deki yerleşik kişilerin diyelim teknik adıyla yurt dışındaki kaynaklarının ülkeye gelmesine yönelik de çabalar var. Bunlar tabii birebir götürülüyor veya bu görüşmeler bir takım insanların kulağına geliyor. Burada ne kadar ilerleme olduğu veya olabileceğini bilmiyoruz. Ama velev ki olmasa bile işte kur biraz daha yükselir ama ne kadar yükselir çok da astronomik bir şey olmaz diye düşünülüyor. Tabii bizim kurun yükselmesinin belki Merkez Bankası'nda konuşuyor olacağız enflasyon raporu. Kurun yükselmesinin bizde enflasyona olumsuz etkisi var. Onunla birlikte değerlendirilecektir. Ama her halükarda bir kaynak bulunacaktır Ünsal Bey.
Şimdi burada tam da o noktaya ben de parmak basmak istiyorum. Merkez Bankası'nın raporu yayınlandı bu hafta. Orada belirlenen oran 7'nin altında bir oran belirlenmiş vaziyette. Tabi burada piyasa beklentisiyle Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmin arasında bir fark var. O fark da zaman içerisinde ne tarafa doğru evrileceği. Yani Merkez Bankası'nın beklentisini gerçekleşecek yoksa piyasanın beklentisi mi gerçekleşecek anlamında göreceğimiz bir şey. Ama büyük ölçüde özellikle bu büyük merkez bankalarıyla yapılabilecek, açılabilecek swap kanalına birinci dereceden bağlı olduğunu da görüyoruz. Şimdi kurun birinci derecede enflasyonu belirleme etkisini hepimiz malum. Yani geçtiğimiz zaman içerisinde ne kadar istemesek de fiyatlara bir şekilde yansımış vaziyette. Yani buradaki özellikle son kullanıcının almış olduğu fiyatlara kurdan kaynaklanan maliyetlerin bir şekilde bugüne kadar yansıdığını, bundan sonra da yansıyacağını görüyoruz. Oradaki gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Burada özellikle önümüzdeki günlerde sektörel anlamda baktığımızda bir ayrışma olacak. Yani belli sektörler bu dönemde pozitif olarak ayrıştı. Dün Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklamada özellikle 3 sektörün çok öne çıktığını ve bundan sonra da oraların çok öne çıkacağını, işte gıda, sağlık ve dijital üzerinden yapılan her türlü faaliyet. Şimdi bu artık dünyanın gerçeği yani. İnsanlar ne yaptılar? Gıda konusunda çok ciddi önce tereddüt yaşandı. Sonra Türkiye Allah'a çok şükür bu anlamda kendi ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilen bir ülke. Büyük ölçüde sağlandı. Sağlık konusunda Türkiye'nin şu anki kat ettiği mesafe ve göstermiş olduğu performans göz ardı edilecek durumda değil. Takdire şayan bir sonucumuz ve durumumuz var. İnşallah bundan sonraki dönemde dünyanın sağlık merkezi, sağlık üssü olma noktasında da tabii her defasında şu söylenebilir özellikle bu salgından sonra. Daha önceden sağlık turizminde insanları buraya getirip tedavi ediyoruz. Çünkü yatırımlarımız burada. Acaba Türkiye kaynaklı sağlık kuruluşları yurt dışında yatırımlar yaparak bu disiplini oraya taşırlar mı sorusunun cevabı olarak yeni bir kapı olarak gözüküyor. Bir de dijitalleşmenin önemi ki şu anda zaten hepimiz dijitalin bir anlamda bağımlısı olduk. Daha önceden hiç aklımızdan geçmeyecek kadar dijital endeksli gidiyoruz. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Önümüzdeki dönemde pozitif ayrışacak sektörler konusunda sizin öngörünüz nedir?
Bu sağlık önemli bir konu Ünsal Bey. Şimdi Atatürk Havalimanı'na yapılan 1000 yataklı hastane var biliyorsunuz. Bakan açıkladı. Buranın sağlık turizmi noktasında değerlendirileceği. Daha önceden de sağlık turizminde teşvikler de vardı. Bayağı bir mesafe kat edildi. Mesela orada 10 bin dolar civarında bir gelir turist başına gelir ki çok üst seviyede bir gelir. Bu kanalın belki teşviki gerekecek. Hele hele son dönemde şehir hastaneleri açıldı. Bu büyük hastaneler ve belli aynı kampüste farklı uzmanlaşmış hastanelerin de olduğu yerler. Buralar özellikle sağlık turizmi açısından tabii Türkiye'yi konum olarak baktığımız zaman 3 saatlik 4 saatlik bir mesafede ulaşmak mümkün ve havalanına indiği anda da tıbbi hizmeti almaya başlayacak bir altyapıya da sessiz sedasız sahip oluyoruz. Yine bu Sancaktepe'de yapılan yine geçici hastaneyi de dikkate alırsak Sabiha Gökçen'den de aynı imkanlar var. Tabii sadece İstanbul'u düşünerek buradan devam edileceğine inanıyorum. Çünkü şu anda bizim tıbbi kapasitemiz, doktorlarımızın yetenekleri onların hepsi bir pozitif algı oluşturuyor. Hem ülkemizde hem de yurt dışında. Bunun altını çizmekte yarar var. Tabii gıda tarafında, gıdada da şu anda parlak sektörlerden bir tanesi. Tabii burada bu virüse bağlı olarak Ünsal Bey, gıda güvenliği söz konusu. Yani gıda güvenliği derken gıda tarafında tamam nispeten kendi kendimize yeten bir ülkeyiz ama bir dengelenme ihtiyacı var. Belli ürünleri de ayçiçekti, mısırdı. Biliyorsunuz yurt dışından tedarik ediyoruz. Hatta buğdayla ilgili biliyorsunuz bir şey var. Kendimle yeterliğimiz söz konusu. Şu anda buğdayda mesela, o da enteresan. Daha önce 9 milyon hektarlık ekim alanından 20 milyon ton civarında bir ürün elde ediyormuşuz. Bu 7 milyon hektara kadar inmiş. Tabii un ticaretimiz, un ihracatında lideriz. Onun muhafazası için yurt dışından buğday almak zorundayız. Ama bu ekimi terk edilmiş arazilerde de tekrar tarım başlatılırsa bunu yurt dışından ithalat yapmadan ihracat yapma imkanlarımızın olabileceği konuşuluyor. Yani tarımın...
Bu konuda biliyorsunuz bazı adımlar atıldı. Özellikle Tarım Bakanlığı'nın çiftçilik yapmak isteyen, tarım yapmak isteyen insanlara hazine arazilerinden tahsisler yapılabileceği, çok ucuz fiyatlarla kiralanacağına dair kararlar çıktı ve onların kısmen uygulanmaya başladığında duyuyoruz, biliyoruz. Yani bu konuda insanlar pekala dönerler. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de son zamanlarda özellikle doğuda hayvancılığın çökmesinin temel unsurlardan bir tanesi hayvancılıkta kullanmanız gereken vasıfsız insanların, yani eğitimsiz ama bu işin yapılması konusunda becerilere sahip olan insanlara ihtiyaç açığı vardı ve bu bizim işte Afganistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten, yani şeye göre, yapılan işin mahiyetine göre farklı ülkelerden insanlar getirip, yani doğudaki dağlardan çobanlığı Afganlılar yapıyor, Afganistan'dan gelenler yapıyor. Dolayısıyla bu ihtiyaç nasıl karşılanacak? Yani hadi biz tamam hazineden arazi kiraladık, gittik. Bunun yani tarım yapılabilecek işte Güney Marmara bölgesinde varsa eğer öyle araziler talip olduk. Kimi çalıştıracağız burada?
Şimdi bu en önemli konuya parmak bastınız. Şimdi bir arkadaşım var, kayınbiraderine kız bulamamışlar, şeyle, hayvancılıkla uğraşıyor, şehirde ev tutmuşlar, günlük gidip geliyormuş çiftliğine. Şimdi bu tabii vahim bir durum ama şuna da bakmak lazım. Şimdi daha önceki eleştirilerimizi hatırlarsanız bu AVM'de, hizmet sektöründe ciddi, düşük ücretle çalışan ciddi sayıda bir insan kaynağımız oluştu. Şimdi bunların köylerine döndüğü zaman veya tarım tarafına döndüğü zaman orada ciddi para kazanılabilecek alanlar ortaya çıkacaktır. Biliyorsunuz belli yerlerde arazinin rentable olabilmesi için arazi bütünleştirme projeleri de devam ediyordu. Onlar da belki hızlanacaktır. Bu noktada teşvikler olacaktır. Ama şu gün itibariyle konfor noktasında, teknolojiye, medeniyete erişim noktasında, yani köyde de olsanız her türlü konforunuzu, iletişim araçlarını sağlayabilirsiniz. Zaten korona nedeniyle insanların bir araya gelmesi istenmediği için böyle bir dönüş olacağına inanıyorum. Hatta şu sokağa çıkma yasakları da, insanların bir evde uzun süre kalıyor olmaları da kendilerini tabiata yönelik olarak bir iştah, bir istek oluşturacak, bunun sonuçları da olacak diye düşünüyorum.
Dolayısıyla siz çalışacak insan bulma noktasında
bir dönüş olacak.
Büyük şehirlerdeki, o zaman büyük şehirlerde istihdam açığı ile alakalı sıkıntılar yaşıyor. Çünkü burada yatırım yapılmış, orada yatırım yerine yapılacak. Ama dediğinize katılıyorum. Yani bu insanların özellikle yani kıt imkanlarla lüks yaşama gayreti, isteği, eğer tarımdaki ürünler para ederse, ki dün mesela bununla alakalı bir açıklama vardı. Çünkü en önemli hususlardan bir tanesi bu. Özellikle bizim tarım yapan insanlarımızın en büyük şikayeti nedir? Ürünümüz para etmiyor. Maliyetlerimizi bile çıkaramıyoruz. Yani dün söylenenin bir sistematiğe dönüştürür. Yani siyasetten ve günlük gelişmelerden bağımsız hale getirilerek üreten insanların ürünlerinin belli bir şey üzerinde alınabilmesi sağlanır ise şayet, bu tabii yeni bir açılım sağlar. Özellikle üreticiden son kullanıcıya bütün sürecin hem harfiyen takip edilmesi, oradaki hijyen şartları, sağlık, kalite, doğallık da dahil olmak üzere, artı bir de israf olan kaynağın israf olmadan bir şekilde kontrol altına alınması, fazla ekim yapılmışsa belli ürünlerde onların belki dengelenerek piyasaya gelmeden, piyasadaki fiyatları düşürmeden, öldürmeden onların bir şekilde sübvanse edilerek kenarda tutulması, başka amaçlarla kullanılması gibi hususlar olabilir, değerlendirilebilir. Bunların hepsi zaten şu an anladığım kadarıyla yönetenlerin gündeminde olan başlık. Biz gelişmeleri göreceğiz ama şunu da görmüyoruz. Yani diyoruz ki hiçbir şey aynı olmayacak. İnsanlar geçmişte alışkanlıklarla yürümeyecekler, hareket etmeyecekler diyoruz. Fakat öbür taraftan da bakıyoruz. Mesela dün sokağa çıkma yasağı düşünülerek insanlar alışverişlerde, işte banka önlerinde kuyruklar, işte kasapların önünde kuyruklar, işte marketler, açık olan sokak marketlerinin, cadde marketlerinin sebze reyonlarında kuyruklar, yani böyle kimse şeyden de vazgeçmiş falan değil yani. Dolayısıyla çok çabuk unutulur gibi bir his oluşuyor kısa sürede. Size böyle bir oluşuyor mu?
Evet, bende de oluşuyor Ünsal Bey. Yani çok kısa sürede eskiye dönülebilir. Ama burada tabii devletin politikaları önemli. Yani mesela tarımı konuştuk, oradan devam edecek olursak. Son bu virüsle ilgili şeylerde bir tarafta basında, yayında fotoğraflar var. Bu işte ulaşım imkanlarının kısıtlılığı ve virüs nedeniyle ürününü satamayıp döken insanlar var. Ve son bu içinde bulunduğumuz haftada dikkat çekici şekilde özellikle taze sebze ve meyvede ciddi fiyat artışları var. Orada da şikayetler var. Yani arada özellikle bu hal mevzusuyla ilgili yasa bir konsensüsle en optimum, en bizim Türkiye koşullarına uyan neyse ona ilişkin adım bir türlü atılamadı. Belki bunların hızlanması gerekecektir. Ama bir diğer taraftan da tarım arazilerimizin ürün ekiminde planlı ekim olması, yani bazı ülkelerin uyguladığı belli bir araziniz var. O arazi koşulları niye uygunsa belirlenmiş durumda. Buğdaydır, patatestir, sebzedir. Siz sadece onu ekiyorsunuz. Yani ben bu yıl bir başkasını ekeyim diyemiyorsunuz. Eğer böyle olursa ciddi bir rahatlama olur. Bir de şu olacak Ünsal Bey, bu tarım fiyatlarıyla ilgili enflasyonu destekleyecek şekilde. Eğer yabancı turist de gelmede sıkıntı olursa orada gelir kaybımız olacak ama diğer taraftan da kendi ürettiğimiz ürünlerde de bir fazlalık olacak. O içeride fiyatları aşağı çekebilecektir. Tabii onlar o aşamada da, ikinci aşamada da bunların ihracatına ilişkinde lojistik ve dağıtım kanallarının şimdiden düşünülüp belli ülke standartlarına göre hazır hale getirilmesi lazım. Yani daha önceki üretimin 3 birimlik ihraç ediyorsak belki 5 birim ihraç etmek zorunda kalacağız. Buna da ihtiyacımız var.
Şimdi evet, orada ihracat konusu da özellikle önümüzdeki dönemde ticaret ve ihracatın canlandırılması konusunda tedbirler alınacağına dair işaretler var. Fakat şurada bir şeye dikkat çekmekte yarar var. Mesela bu salgının en yoğun yaşandığı ülke olan İtalya gibi, Fransa gibi ülkelerde iş yapan değişik sektörlerden insanlarla sohbet ettiğimizde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Her şeye rağmen üretimi hiç kesmemişler. Siparişlerini durdurmamışlar. Yani biz burada belli sektörlere şey yaparken özellikle yurt dışı, yani yurt dışı bağlantı olan sektörlerde, yani lojistik meselesi bir dönem özellikle tır şoförlerinin gitmesiyle gelmesiyle alakalı ki geçen hafta çözülüyor bu mevzu. Yani bu tip böyle aksamaların getirmiş olduğu bir anlamda sağlık tarafını iyi planlarken öbür tarafta ticaretin, ekonomik hayatın devamıyla alakalı da aynı kararlılığın, aynı sağlam adımlarının devam etmesi gerektiği noktasında bütün iş birimlerine, yani olay sadece işte Cumhurbaşkanı'nın doğrudan etkili olduğu alanlarda değil, onların normal şartlarda günlük çalışmalarında göremeyeceği alanlarda da aynı hassasiyetle devam ediyor olması lazım. Çünkü bir realite var. Önümüzdeki günlerdeki ekonominin göstereceği performans hepimizin her şeyini belirleyecek. Yani günlük konforundan sahip olmuş olduğumuz değerlerin gerçek anlamda değerinden muamele görmesi dahil olmak üzere. Yani bir gayrimenkulünüzü satacaksanız siz aldığınızdaki fiyatlarla şu anki fiyatlar arasında talepten dolayı ciddi bir düşme var. Dolayısıyla ekonominin bir stabilize olması, bir düzene gelmesi, özellikle yeni alanların, yeni kanalların açılmasının herkese faydasının olacağı düşüncesini, yani kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, ayırt etmeksizin bu bilincin bize oluşması icap eder ki bedel ödemeden biz burada yürüyelim. Yani bu konuda özellikle ihracat konusunda az önce belirttiğiniz bir başlık vardı. Un ihracatı Türkiye dünyada bu anlamda hem kapasitede hem de ticarette bir numara. Fakat o unu satabilmesi için lazım gelen buğday tedarikinde şu an başta Rusya olmak üzere tedarikçi ülkeler yolu kapatmış vaziyette. Buralarda ne yapmak gerekiyor? Alternatif anlamda ne yapmak gerekiyor? Bir de dijitalleşmenin öneminden, özellikle iç ve dış ticarette dijitalleşme nasıl kullanılacak konusunda sizin bu konulara biraz meraklı olduğunuzu bildiğim için o konularda biraz bahseder misiniz lütfen?
Şimdi tabii tarım dedik de tarımda dijitalleşme de önemli bir unsur Ünsal Bey. Yani siz maliyetleri minimize etmek için işte uydu görüntüleriyle tarımdaki bir takım sensörlerle sizin sulama ihtiyacınız, ürünün don vurma ihtimali, her şeyini kontrol etmek gibi bir imkanlar doğdu. Bu dijitalleşmeyle birlikte yer alıyor. Tabi burada altını çizmemiz gereken bir şey, şu anda daha önce olduğundan daha yoğun olarak bir koordinasyona, bir kenetlenmeye ihtiyacı var. Şu anda bahar aylarındayız, yani şu an için bile çok hızlı karar alarak tarımla ilgili, çünkü ekimler henüz belli bölgelerde bitti, hatta hasat başladı ama oralarda ikinci, üçüncü ürün olacak. Belli bölgelerde de hala ekilme fırsatları olan yerler var. Dolayısıyla hızlı hareket edebilmek gerekiyor. Dijitalde son devletin, Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı 1 milyon dijitalle ilgili, yazılımcılarla ilgili bir kampanya başlatıldı. Yetiştirilmesi, eğitilmesiyle ilgili. Bu önemli bir gelişme. Ciddi de başvuru olmuş. Eğitim sürecinin nasıl olacağını bilemiyorum ama her halükarda biliyorsunuz profesyonel hayatta da bu taraftaki şey kişilerin yeteneğine bağlı. Yani yetenek çerçevesinde belli bir altyapı oluşturulduktan sonra orada hızlı bir şekilde ilerlemek mümkün. Yani Türkiye belli konularda zaten, özellikle içinde geldiğimiz sektör itibariyle biliyorsunuz, bankacılık sektörüyle ilgili fintech tarafında ciddi firmalarımız var ve oldukça önemli tecrübeler oluştu. İhraç edebilecek tecrübeler, ama ihraç etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bunlar belki daha ayağa yere basar hale gelecektir. Yani her adım, her şey gelecekte dijital bağlantısı mutlaka olacak. Yani sağlıktan tutun. Mesela bakanlığın bir uygulaması var şu anda. Korona ile ilgili günlük olarak bir anket dolduruyorsunuz. Bir problem varsa zaten oradaki gelişime göre size bir hastaneye, doktora başvurmanızla ilgili bir mesaj veriyor. Bu anket seviyesinde, buna sensörlerin eklendiğini falan düşünürseniz. Yani dijital tarafta önü açık. Şu anda bilemediğimiz, tahmin edemediğimiz faydalı uygulamalar, çözümler gelir. Buna eminim ben de. Hem de ciddi bir gelir kapısı olarak da dikkate alabiliriz onu. O sektör.
Evet, burada peki işletmeler bu anlamda neler yapacak? Yani önümüzdeki dönemde yani bu dijitalleşme tamam çok önemli hale geldi. İşte fiziki toplantılardan artık sanal toplantılara geçtik. Ama ticaretin devamı için şu an en büyük şikayetimiz ne? Kullanmış olduğumuz bu sanal platformlar ne kadar güvenli? İşte biz buradan konuşurken acaba bilgisayarımızdan, işte cep telefonumuzdan hangi bilgiler nereye gidiyor gibi endişeler taşınıyor. Bunları bir kenara bırakacak olursak, iş akışlarıyla alakalı önümüzdeki dönem işletmelerde neler olacak ki? Bunlar biliyorsunuz bir yazılım programının, hazır bir yazılım programının uygulanması bile 6 ile 18 ay arasında bir zaman alıyor. Yani bugünden yarına hemen karşılık bulabilecek bir şey midir bu?
Yola çıkmak önemli. Çok ciddi firmalarımız var Ünsal Bey, yazılım geliştiren. Tabii burada startup dediğimiz yeni başlayan projeler önem arz ediyor. Şöyle de bir tehdit var aslında. Şu an içinde bulunduğumuz süreç nedeniyle o işe yeni başlayan gençlerin, özellikle IT tarafındaki şirketleri de ciddi anlamda desteğe ihtiyaç duyan şirketler. Onları da hassas bir şekilde korunmak veya oralarda daha ciddi destek verilmesine ihtiyaç var. Tabii burada sadece devletten beklemenin de bir anlamı yok. Yani belli büyük gruplar, şu da var tabii, en iyi gelişmeler, geliştirmeler biliyorsunuz sponsor ihtiyacıyla ortaya çıkıyor. Yani firmalar kendi işlerindeki geliştirmeleri bir de strateji olarak, mesela devlet şöyle bir teşvikte bulunsa dese ki kendi içerinizdeki IT tarafını ayrı bir şirket haline getirebilirsiniz. Onlara da özellikle gelir vergisi, çalışanların gelir vergisini kastediyorum Ünsal Bey. Şu anda sadece teknokentlerde olan bölüm var ya, onu şirketlerin içerisinde ben kabul ediyorum IT tarafında, ama ürettiğin programı başkalarıyla da paylaşman ve satman koşuluyla diye bir esneklik getirirse ciddi mesafe kat edilir. Çünkü biliyorum, bankalardan da biliyorum, birçok şirket satın almayla kendi geliştirmeyi kıyaslıyor. Rekabet avantajı oluşturacağı düşüncesiyle veya mahremiyet endişeleriyle kendi içinde daha pahalıya geliştirmek zorunda kalıyor. Hem burada kaynak israfı var, hem de bir takım değerlendirme ve satış fırsatlarından fırsatları kaybediliyor. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
Evet, burada özellikle ya dijitalleşmenin neresindeyiz sorusunu daha önceden kendimize sorduğumuzda herkesin bir şekilde yatırım yaptığı, hatta bu konuyla alakalı özellikle dünyaca meşhur programlara ihtiyaç var mı yok mu kısmına bakılmaksızın çok ciddi bedeller ödenerek süreçlerin dijital ortamdan takip edilmesi, ticaretin dijital ortama taşınmasıyla alakalı herkesin iyi niyeti vardı. Ama artık bu iyi niyet olmaktan çıktı. Yani niyet kötüleşmedi ama zorunluluk haline geldi. Şimdi bir şeyin gönüllü olarak yapılmasıyla zorunlu olarak yapılması arasındaki en temel fark, yani oradaki temel dinamikleri kaçırma ve olaya daha geniş perspektiften bakma noktasında, yani geniş zamanın kendine göre avantajı var. Dar zamanın da uygulama zorunluluğunu getirmiş olduğu bir pratiklik var. Bir yandan da sizin bu sponsorluk meselesinin de bir anlamda cevabı gibi bu. Yani mecbursanız bir şeyi yapmaya, orada artık çeşitli gerekçelerle ötelediğiniz, ertelediğiniz ya da bahanelerin arkasına sığındığınız başlıklar artık gündemli olmuyor. Bunun bir avantaj. Ama dezavantajı ne? Alelacele olduğu için biz biraz önce yapıp sonra yıllarca onun problemini çözme konusunda becerikli olduğumuz için, yani buradaki sıkıntıları ve hak edilmeyen, daha doğrusu gerekmeyen bedellerin ödenmesi gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani burada evet hızlı hareket edelim ama acele etmeyelim. Hızlı hareketin anlamı alelacele önümüze gelen ilk şeyi ihtiyacımızı karşılıyor mu karşılamıyor mu şeklinde dünyaya dahil etmek değil. Ama şu bir gerçek, ben sektörel anlamda baktığımda da geçen gün bir arkadaşımız değişik sektörlerdeki yeni kurulan ya da firma yeni kurulmamış ama uzun zamandan beri dijital ortamda herhangi bir faaliyeti yokken dijital ortama taşınmış. Şu geçtiğimiz iki ay içerisinde onlarca yüzlerce firma var sektörel bazda baktığımızda. Dolayısıyla bu neyi getirecek önümüzdeki dönemde? Yoğun rekabeti getirecek. Çünkü buraya da bir yatırım yapıldı ve o yapılan yatırımların geri dönüşü noktasında özellikle dijital ortam stok tutmuyoruz, diğer avantajları düşünülerek fiyatlama konusunda lüzumsuz bir rekabetle, yani iyi olabilecek bir sektörü, iyi olabilecek bir işi sakat hale getirebilir. O yüzden artısıyla eksisiyle birlikte değerlendirmek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ekosistemle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Burada özellikle çevre analizleri içerisinde rakibimiz kim sorusunun cevabını, yani rakip analizleri çok iyi yapmamız gerekiyor ve rakiplerin neler yaptığını çok iyi anlamamız, izlememiz, bilmemiz önemli bir başlık olarak duruyor. Yani buradan baktığımda yani hiçbir şey evet eskisi gibi olmayacak. Daha yoğun, daha dikkatli ve daha sonuç getirecek adımların atılması gerekiyor. Kısa vadede, uzun vadede dünyanın ne tarafa doğru evrileceği ile alakalı ve özellikle o dijitalin nasıl kullanılacağı ile alakalı bir sürece girmiş durumdayız. Onu hep beraber izleyip göreceğiz.
Tabii şu da var, her şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Acaba kalacak mı endişesi de taşıyoruz. Tabii insan uyum sağlayan ve unutan bir şeyde, yaratılışta. Dolayısıyla şöyle sorarsak soruyu, 10 sene önceki konular, şirketler nerede diye sorarsak ne kadar değişmiş olduğumuzu da görürüz Ünsal Bey.
Hayırlısı, yani eğer iyi şeyler olursa inşallah, yani pozitifte kalmak lazım. Burada insanların düşüncelerini pozitifte tutup yani iyi şeylerin olacağına yönelik beklentilerini ve umutlarını yeşillendirmeler gerekiyor. Biz tekrar şeye dönelim, genel ekonomiye dönelim. Burada özellikle bu salgının yaşandığı, ilk yaşandığı Çin'de neler oluyor sorusunun cevabını notlarıma şöyle bir baktığımda, hızla bir toparlanmanın olduğu, üretime geçildiği, hayatın normalleştirildiği, siz de söylediniz en son hastalarını tavuz ederek bir moral motivasyon yaşadıklarını görüyoruz. Bu da emtia fiyatlarına bir şekilde ufak ufak yansımaya başladı. Özellikle geçen hafta Amerika'daki Amerikan tipi petrolün biliyorsunuz tarihi bir şey yaşandı, olay yaşandı. Hepimiz bu dönemde tarihi yaşayıp yaşayıp geçiyoruz. İlk defa dünyada insanların birbirlerinin gözünü oyduğu, birbirlerinin kanını çok rahatlıkla döktüğü bir stratejik ürün petrolle alakalı -38 doları gördük. Yani birisine normal zamanda söyleseniz şaka yaptı zannettiler.
Onun ne olduğunu biraz daha açmakta yarar var Ünsal Bey.
Bunu gördük. O da şu, şimdi bu özellikle sözleşme ekonomisi diyebileceğimiz bu finans mühendislerinin ortaya çıkardığı geleceğe yönelik kontratlarla ekonomilerin ürettiğinden daha fazlasının ticaretini yaptığı bir bakış açısının yansıması bu. Şöyle diye bakmak lazım, benim normalde petrole ihtiyacım yok ama petroldeki gelişmeleri düşünerek belli tarihlere itibariyle kontrat satın alıyorum. Satın aldığım kontratların vadesi geldiğinde iki şey yapmam lazım. Ya kontratı vadesi dolmadan satacağım ya da malı fiziken alıp bir yerde depolayacağım. Şimdi Amerikan tipi petrolde de bununla alakalı bir hadise yaşandı. Sözleşmelerin dolduğu tarihte o dönemde talep de düştüğü için yani depolanacak alan yok. Dolayısıyla insanlar o sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerden kurtulabilmek için ellerindeki kontratları bir an önce satıp paraya dönmek ya da satıp zararı realize etmek şeyler.
Üstüne herkes para verdiler.
Herkes birden hareket edince ortaya işte böyle tarihi bir sonuç çıktı. Yani o fiyatlardan çok işlem olmuş mudur zannetmiyorum ama bir ilki gördük. Yani elimizdeki malın nasıl eksiye dönebileceği, o maldan kurtulabilmek için nasıl üstüne para verilmesi gerektiği konusunda da hırs küpü olan insanoğlunun, kapitalizmin vahşi tarafının bizi fazlasıyla beslediği insanoğlunun nelere razı olacağını bir güzel bir göstergesi. Dolayısıyla o yaşanmışlıktan sonra şu an bir toparlama süreci var. Özellikle yani -38 dolarlardan şimdi işte +18 dolara geldi Amerikan petrol. Brent petrol $25 seviyesinde. Özellikle Amerika'da stoklarda kısmen azalmaların olduğu ki şu an Amerika salgının en şiddetli yaşandığı özellikle New York bölgesi salgının en şiddetli yaşandığı bölge. Ona rağmen talebi arttıracak yani stokları azaltacak bir talep kıpırdanmasından bahsediliyor ama asıl kıpırdama tabii Çin tarafında. Onun haricinde özellikle altınla alakalı yaşadığımız bir süreç var. geçtiğimiz günlerde özellikle altının piyasaları kendisini likitte etme konusunda zorlanacağı bir günde hatırlarsanız 150 dolarlık bir düşüş olmuştu.
Evet.
1430 dolarlara gelmişti. Sonra tekrar 1730 dolarlara çıktı. Şu an orası biraz dengelenmiş. 1670-1660 o bantta hareket ediyor. Dolayısıyla yani şunu söyleyeyim. Parası olanlar da şaşkın, olmayanlar da şaşkın bir vaziyette. Ama paradan para kazanmanın artık giderek zorlaştığı, anlamsızlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Yani hepsinin birlikte olduğu bir dönem olduğu için yani tek bir sebep ve sonucu söyleyip şunu yaparsan şu olur deme şansının olmadığı bir dönemdeyiz ve bu da giderek artacak gözüküyor.
Altına ilginin artış nedeni de o zaten, yani kurların ne olacağı konusunda kimse bir şey söyleyemiyor. Ama tabii bu yine büyük para sahiplerinin, dünyada da ciddi bir nakit fon var. Onların nereye yöneleceği de belli, ürünleri yine dediğiniz gibi bu türev piyasalarda petrole, diğer emtiaya dayalı kontratlara ilgi artarsa oralarda da balon oluşabilir. Şu anda zaten risklerden bir tanesi de Ünsal Bey, merkez bankaları piyasalara yoğun olarak para veriyor. Bu paralar isteniyor ki ekonomi canlı kalsın, insanlar üretmeye, tüketmeye devam etsin. Ama para oralara değil de bankalara veya bu ürünlere giderse, borsaya, işte altına, takım fiziki olmayan ihtiyaç dışı türev finansal ürünlere giderse ciddi bir balon oluşacağına ilişkin de endişeler var.
Evet. Şimdi bizim tarafa döndüğümüzde özellikle dediğim gibi hafta sonlarının sokağa çıkma yasağının olduğu, öncesinde yavaş yavaş canlandığı bir dönem yaşıyoruz. Bilmiyorum size gelen veriler nasıldır. Önümüzdeki haftadan itibaren, yani pazartesinden itibaren birçok işletmenin özellikle evde çalışmasını istediği nitelikli personelin, yani strateji üretecek personelin tekrar ofislere gelmesi noktasında, en azından dönüşümlü de olsa ofislere gelme noktasında bir talebin olduğu benim gözlemlerim arasında. Siz de bu anlamda ne gözlemlediniz?
Ünsal Bey, gülmemek için kendimi tutuyorum. Bu talep iki yönlü olarak işliyor. Evden çalışanlar da yeter artık ofisimize dönelim diye. Çünkü evden sıkılmış durumdalar. Yani iki taraftan da böyle bir talep var. O devam edecektir. Ünsal Bey, bu arada geçen hafta program yapmadık. Birkaç konu vardı. Oradan görüşünüzü almak isterim. Biliyorsunuz kamu bankalarının sigorta şirketleri vardı. Onlar varlık fonuna devredildi. 6.4 milyar TL bedelle. Tabii bu devirden bir kısmı halka açık gerçi, ama o bankaların bilançolarına yansımalar olacaktır. Varlık fonunda da bu sigorta şirketlerinin hayat ve diğer şey olarak iki şirket adı altında birleştirilmesi söz konusu. Bu gelişmenin tabii Türkiye'deki sigorta şirketlerinin büyük olanlar yabancılara ait, stratejik olarak stratejik bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Geleceğe yönelik olarak nasıl bir şekillenme olur? Tabii bunun katılım bankalarındaki sigorta karşılığını da dikkate alarak yorumlamak ister misiniz?
Şimdi burada tabii sigortayla alakalı özellikle benim içinde bulunduğum bir iş adamları derneğinde yani içinde bulunduğum risk yönetimi ve sigorta sistemleri diye bir komitenin de üyesi olarak çalışıyorum. Orada gözlemlediğimiz hadise şu. Yani Türkiye bunu yıllardır finans sektöründe bildiğimiz bir şeyi şu an daha net olarak yaşıyoruz. Dünyadaki özellikle kapitalizm anlamında gelişmiş ülkelerde sigorta şirketlerinin bir özelliği var. Uzun vadeli fonları vardır ellerinde. Bunlar değişik alanlara yatırım yaparlar. Ve özellikle bankaların sahibi sigorta şirketleridir. Fakat bizde sigortacılık sektörü birincisi olarak inançlardan kaynaklanan insanlarımızın önemli bir kısmı hala onun caiz olup olmadığıyla alakalı, yani zihnen, fikren ve manevi olarak kendilerine bir karşılık bulamadıkları için uzak durdukları ve dolayısıyla müthiş potansiyelin olduğu bir sektör. Ama dediğim gibi bir özellikle inançla alakalı bir orada bir engel var, bir fren var. Bu özellikle kamunun bu konuyu el atmış olması, daha önceden başlatılan bireysel emeklilik fonları gibi uzun vadeli kaynakların oluşmaya başladığı dönemde sigorta sektörünün ekonomi içerisinde özellikle parlayan sektörlere yatırım yapılması, stratejik ve uzun vadeli kaynak isteyen sektörlere yatırım yapılması noktasında çok önemli stratejik rol oynayabileceğine teorik olarak hepimiz inanıyoruz. Pratiği nasıl olur? Pratiği işte zaman içerisinde hep beraber göreceğimiz bir uygulamadır. Ben atılan bu adımın doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani kendi adıma. Daha önceden hatta bu konuyla alakalı fikrimin sorulduğunda beyan etmiştik. Fakat uygulama o şekilde tezahür etmedi. Kamu katılım bankalarına, yani 3 tane ya da 4 tane kamu katılım bankası kurmak yerine onların sermayelerini toplama, hatta iddialı bir sermayeyle bir tane ve her tarafa yaygınlaşacak, etkin, verimli yönetilecek bir kamu katılım bankası daha iyi olur düşüncesi. Hala aynı düşüncedeyim ben. Çünkü burada birbirinin ayağına basıyorsunuz. Aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz. Aynı yerlere yatırım yapıyorsunuz. Ve en önemlisi de elinizdeki nitelikli insan kaynağı, böyle yani sadece çalıştığınız insanla nitelikli insana sahip olmuyorsunuz. Dünyanın her tarafında, her sektörde gerçek anlamda nitelikli insan sayısı azdır. Dolayısıyla elinizdeki nitelikli insanı 3'e 4'e parçaladığınız zaman her taraftaki verimden geri adım atılıyor. Dolayısıyla bunun ben bir başlangıç olacağını ve bundan sonraki süreçte de yani katılım bankası da dahil olmak üzere birçok alanda olacağını görüyorum. Asıl burada konuşmamız gereken başlık şu: kapitalizm, o bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, bir taraftan her şeyi özel sektör yapsın, özelleştirilsin algısı bu virüsten sonra yeni baştan koordine edilecek. Kamunun ekonomi içerisinde almış olduğu rol, pay ve şirketlerle olan ilişkisi yeniden dizayn edilecek. Yani kapitalizm de bu anlamda bir şekil değiştirecek. Bunu hep beraber gördük işte Türkiye'de. Kapitalizmin en tepe yaptığı Amerika'daki işte sağlık sistemi ve onun nasıl yönetildiği ile alakalı. En ufak bir iki gün hastanede yatan insanların ödediği faturalarda ne sigorta şirketleri karşılayabiliyor ne kendileri karşılayabiliyor. Çok ciddi bir tükenmişlik sendromunun yaşandığı bir nokta var. Bir de bizim gibi yani dünyanın neresinde olursa olsun ambulans uçaklarla gidip vatandaşlarını alıp geldiği ve insanların bu anlamda memnun edildiği bir mekanizma. İnsanlar hangisini tercih eder? Kuvvetle muhtemel devletin içerisinde yer aldığı ve vatandaşının insani tarafını meşrebinden bağımsız olarak vatandaş olmaktan dolayı, hatta vatandaş olmayanlara dahi el uzattığı bir bakış açısı herhalde bundan sonraki süreçte daha bir önem kazanacaktır diye düşünüyorum. Katılır mısınız bana?
Elbette katılmamak mümkün değil. Yani göz yaşartıcı bir durum ve tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir şey. Yani memleketimize, milletimizin sadakatine, bağlılığına, daha doğrusu kenetlenme zamanı, onu belki bunu yeni bir fırsat olarak her işimize yansıtmamız gerekir.
Evet. Bu arada süremiz dolmak üzere. Farkında mısınız?
Evet Ünsal Bey.
Şimdi tabii her zaman olduğu gibi ekonomi olunca ve herkesi de ilgilendirince, anlık bir sürü de gelişme olunca biz ancak dikkatimizi çekenleri ya da işte bu programa sığdırabildiklerimizi konuşabildik. Bence Ramazan'da dikkat alarak burada noktalayalım isterseniz. Son söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Yine şu anda sokağa çıkma yasağındayız Ünsal Bey. Büyükşehirde olduğumuz için diğer yerdeki insanlarımızın şanslı olduğunu ifade edelim. Yine kurallara mümkün mertebe uyabildiğimiz koşullarda zorlayarak uyalım ki bir an evvel bu problemden kurtulalım.
Dileğim İnşallah. Budur. Yani her şeyi devlette değil, bilincin her evet. aşamada yani devletiyle, özel sektörle, insanıyla hep birlikte olması gereken bir şey olduğunu tekrar fark ettik, yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Evet, değerli Erkan Radyo dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Elimizin döndüğünce şu dönemdeki ekonomiyi anlamaya, anladıklarımızı sizlerle paylaşmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.